Ayrım 2. Bir günlük düş ve gerçek. Sevgili okur, ben bu öyküyü ders olsun diye yazmadım. Çocuklarımızı daha iyi tanımam ve onların sorunlarını öğrenmen için yazdım. Sana Tahran Sevrimi'ni anlatsam kim bilir kaç ciltlik kitap olur. Belki de bıkkınlık gelir. Ama ben sadece 24 saatimi yazmak istiyorum. Tabii ki bıktırmadan. Önce Tahran'a neden gittiğimi söyleyeyim. Babam epey zamandır işsizdi. Sonunda anamı, kardeşimi memlekete bıraktı. Beni yanına alarak Tahran'a gittik. Bizden önce gelenler Tahran'da iş bulup çok iyi yerlere gelmişlerdi. Biz de bu umutla buraya geldik. Tanıdıklarından bir buz satış barakası açmıştı. Diğeri eskiciliğe dökmüştü. Bir başkası da portakal suyu satıyordu. Babam da bu arada el arabası düşürdü. Seyyar satıcı oldu, patates, soğan, hıyar gibi zerzevat satıyordu. Bir boğaz biz yerdik, bir boğaz anama gönderirdik. Ben de kimi zaman babamın yanında olur, kimi zaman da başıboş dolaşırdım. Geceleri de babamın yanına dönerdim. Ara sırada ciklet, niyet şekeri ve buna benzer şeyler de satardım. Neyse, lafı fazla uzatmayayım. O gece Kasım piyangocu, Züver'in oğlu ve Ahmet Hüseyin'le birlikteydim. Aramızda iki çocuk daha vardı. Şehir Bankası'nın binasının önünde bir saat önce tanışmıştık onlarla. Dördümüz oturmuş zar atıp nereye gideceğimizi konuşuyorduk ki bu iki kişi yanımıza gelip oturdular. İkisi de bizden çok büyüktü. Birisinin gözü kördü. Diğerinin ayağında ise yepyeni siyah ayakkabılar vardı. Ama dizleri pantolonunun yırtıldığından dışarı fırlamış. Doğrusu ikisinin de üstü başı bizimkinden çok daha kötüydü. Dördümüz de aynı ayakkabıyı süzdük. Sonra da birbirimize baktık. Bu bakışlarımızla ayakkabı hırsızına dikiz demek istiyorduk. Çocuk bu bakışlarımızdan bir anlam çıkararak ne bakıyorsunuz? Hiç hayatınızda ayakkabı görmediniz mi? Arkadaşı boş ver Mahmut. Şunların haline baksana, üstleri yırtık pırtık içinde. Hepsi de bizden daha kötü durumda. Zavallılar. Ayakkabı nereden görsünler? Mahmut çok haklısın. Ben de çıplak ayaklarını görmeden konuşuyorum. Tabii ki nereden görsünler? Tek gözü kör olan, ne sandın, hiç kimsenin senin kadar zengin babası yok ya. Su gibi para harcayıp oğluna ayakkabı alsın. Bu sözden sonra ikisi de kıkır kıkır gülmeye başladılar. Biz şaşırmıştık olaylara. Ahmet Hüseyin Ziver'in oğluna baktı. Sonra ikisi de Kasım'a baktılar. Sonra da bana göz diktiler. Bizi gırgırı almışlardı. Ağzının payını vermeliydik. Kızdım Mahmut'a. Seni hırsız, seni düpedüz çalışmışsın ayakkabıları. İkisi de kahkahayı basıverdiler. Yine gözü kör olan öbürünü habire dirsekliyor. Demedim mi? Keh keh keh diye gülüyordu. Caddenin kenarında renk renk özel arabalar dizilmişti. Ucuca demirden bir duvar örmüşlerdi. Tam önümüzdeki kırmızı araba çekip gitti. Bir deli açıldı. Duvardı şimdi. Karşı caddeyi çok iyi görüyordum. Cadde kenarında bir sürü araba, binek, taksi ve otobüs yol boyu oluyordu. Ağır ağır giden arabalar gürültü şimdi daha net duyuluyordu. Sanırım Tahran dünyanın en kalabalık kenti. Bu caddede Tahran'ın en kalabalık yeridir. Kör ve arkadaşı hala gülüyorlardı. Sanki gülmekten çatlayacaklardı. Çok bozuluyordum bu duruma. Bir an evvel kavga çıksın diye bakıyordum. Henüz çok yeni bir küfür öğrenmiştim. Yersiz de olsa birini kullanmak istiyordum. Kendi kendime keşke Mahmut bir tokat atsa bana diyordum. O zaman kızardım ona. Şimdi paçanı alırım aşağı derdim. Bu hırsla Mahmut'un yakasına yapıştım. Hırsız değilsen söyle bakalım nereden aldın bu ayakkabıları dedim. Kahkahaları birden kesildi. Mahmut ellerini sertçe itti. Otur yerine, ne dediğini bilmiyorsun dedi. Kör birden atıldı. Kavgaya engel oldu ve boş ver be Mahmut. Akşam akşam kavganın sırası mı şimdi? Bırak şimdi, dalgamızı geçiyorum zurda. Oysa dördümüz de kavga etmek istiyorduk. Ama Mahmut ve kör arkadaşı fırsat vermiyor. Sürekli eğleniyorlardı. Sonra Mahmut bana dönerek, kardeşim bugün canım kavga etmek istemiyor seninle, uğraşamam, ama eğer kavga etmek istiyorsan yarın gel, tamam mı? Kör, bu gece masrak geçmek istiyoruz dedi. Çekildim. Peki öyle olsun dedim. Pırıl pırıl bir araba boş olan yere geldi. Gerçekten çok güzel bir arabaydı. İçinden çok hoş giyinmiş bir baba, bir anne ve de oğlan indi. Yanlarından da köpek yavrusu vardı. Çocuk tam Ahmet Hüseyin kadardı. Üstünde çok temiz kısa pantolon, beyaz çorap, iki renkli ayakkabı, elinde de çerçeveli gözlük, öbür elinde babasında. Köpeğin zinciri de kadının elindeydi. Kolları ve bacakları çıplaktı. Yanımızdan geçerken nefis bir koku genzimizi yaktı, doldurdu. Kasım ayağının altında bir yemiş kabuğu buldu. Çocuğun ensesine nişan aldı ve fırlattı. Çocuk döndü bize baktı. Pis serseriler dedi. Ahmet Hüseyin kızdı. Yürü hanım evladı dedi. Ben de bu fırsatı kaçırmadan şimdi alırım paçanı aşağı. Bizimkiler kahkahayla gülmeye başladılar. Çocuk babasının elini çekip yürüdüler. Az ileride bir otele girdiler. Gözler yine Mahmut'un ayakkabılarına dikildi. Mahmut bu kez dost çocuklar. Benim için ayakkabının bir önemi yok. Kim isterse veririm. Sonra Ahmet Hüseyin'e döndü. Hadi gelin çıkarın ayakkabıları dedi. Sen giyersin. Ahmet Hüseyin Mahmut'un ayakkabılarına garip garip baktılar. Ve hiçbir davranışta bulunmadılar. Ne duruyorsunuz lan? Yeni bir ayakkabı istemez misin? Ahmet Hüseyin bu kez kalktı. Sonra Mahmut'un ayakkabılarını çıkarmaya gitti. Biz de sessizce onu izliyorduk. Ahmet Hüseyin sıkıca Mahmut'un ayakkabılarına sarıldı. Tam çıkaracaktı ki sırt üstü arkaya düştü. Mahmut kör arkadaşı gülmekten patlayacaklardı. Ahmet Hüseyin'in eli ise simsiyah boy olmuştu. Kör Mahmut'a durmadan dirsek vuruyordu. Ben sana demedim mi? Ha ha ha. Demedim mi? Ha ha ha. Ahmet Hüseyin'in parmak izleri ayakkabıların üzerine çıkmıştı. Kandırıldığımızı o zaman anladık. Ama buna rağmen kahkahayla gülmeye başladık. Ahmet Hüseyin bozuldu önce. Bize şöyle bir baktı. Sonra o da dayanamadı koyverdi. Hem de nasıl gülüyordu. Bizden daha çok kaldırımdan gelip geçenler bize tuhaf tuhaf bakıyorlardı. Sonra dikkatimi çekti. Eğilip Mahmut'un ayakkabılarına baktım. Bir de ne göreyim, adam ayaklarını boyamıştı. Tıpkı ayakkabı gibi pırıl pırıl olmuştu. Parlatmıştı onu ama matrak ha. Mahmut hadi hep birlikte zar atalım dedi. Benim 4 kranım vardı. Yani kran İran'da para birimi. Kasım açıklamadı parasını. Mahmut'un ve arkadaşının 5 kranları piyangocu Ziver'in bir tümeni. Ahmet Hüseyin'in hiç parası yoktu. Aşağıdaki dükkanın önüne geçip başladık, önce sıra çektik. Ziver'in oğlu kazandı zarları. Aldı, hararetle salladı ve attı. Penç. Sonra Kasım da aldı. Attı. Dü. Yani 2. Ziver'in oğlundan 1 kran aldı. Sonra yine salladı, attı. Şeş. Yani 1. Mahmut'a verdi. Zarı Mahmut Kasım'dan parasını aldı ve sevinçle Allah bereket versin. Karşılıklı zar atıp neşeli bir şekilde oyuna devam ediyorduk. Bu sırada sağdan bir iyi giyimli bir delikanlı göründü. Ahmet Hüseyin kesti yolları. Beyim ne olur Allah rızası için 1 kran beyim. 1 kran. Gençler önümüzden geçiyorlardı ki birisi Ahmet Hüseyin'in ensesinden yapıştığı gibi onu cadde kenarında parmaklıkları üzerine attı. Sonra Ahmet Hüseyin kendini çok zor toparladı ve arkın kenarına kaldı. Sonra salon soldan iki kız bir delikanlıyla neşeli bir şekilde yürüyorlardı. Kızların mini etekleri ve güzel bacakları vardı. Oğlanın iki tarafında yürüyorlardı. Ahmet Hüseyin apar topar koştu, kızların yanına geldi ve yalvarmaya başladı. Allah rızası için 1 kran verin. Tam bir haftadır karnıma bir lokma ekmek girmedi. Ne olur 1 kran verin. Hem 1 kran nedir ki? Kız önce duymamazlıktan geldi. Fakat Ahmet Hüseyin o kadar ısrarlıydı. Sonunda kız dayanamadı. Çantasından parayı çıkarıp Ahmet Hüseyin'in eline tutuştu. Ahmet Hüseyin bu duruma o kadar sevindi ki bir çırpıda yanımıza geldi. Hadi ben de oynarım şimdi. Ziver'in oğlu hani para nerede dedi. Ahmet Hüseyin avucunu açıp parayı gösterdi. 2 kranlık bir sikke vardı avucumda. Kasım yine dilendin mi diye deyip ardından da onu dövmeye başladı. Mahmut engelledi. Ahmet Hüseyin sesini çıkarmadı. Sonra kendine yer açacak oturdu. Ben kalktım. Hayır, dilencilerle zar atmam dedi. Sadece elimde 1 kranım kalmıştı. 4 kranımdan 3 tanesini oyun sırasında vermiştim doğrusu. Mahmut'un da benim gibi şansı yoktu. Zar oyununa bu kadar yeter dedi. Haydi duvar gibi oynayalım. Kasım bana döndü. Latif dedi. Yine oyunu bozuyorsun. Sonra ortalığa kimde sıra? Kör, tek başına oyna istersen. Biz duvar gibi oynayacağız. Ziver'in oğlu Kasım'ı göstererek bununla zar oynamaz. Oynamaz. Çünkü o hile yapıyor. Yeniden yazı tura atalım. Ahmet Hüseyin olsun dedi. Mahmut hayır. Duvar dibi. Cadde tenhalaşıyordu. Karşı dükkanlar kapanmıştı. Sonra duvar dibi oyununu oynamaya karar verdik. Sonra da arkın kenarından duvarın dibine doğru her birimiz bir tane kranlık atmıştık ki Ahmet Hüseyin polis diye bağırdı. Polis elinde copuyla hemen arkamızdaydı. Ben ve Ahmet Hüseyin kaçıştık. Kör ve Mahmut arkamızdan geliyorlardı. Onları Ziver'in oğlu takip ediyordu. Kasım bu arada yerdeki paraları toplamaya çalışacak oldu ama Job yemekten kurtulamadı. Buna rağmen kaçmayı becerdi. Polis arkamızdan bağırıyordu. Sizi mahvedeceğim serseri kumarbazlar. Sizin eviniz yok mu? Ananız yok mu? Babanız yok mu? Size ha. Sonra bizim paralarımızı yerden toplayıp gitti. Kavşağı geçince yalnız olduğumu anladım. Karşı caddedeki kebapçı kapatmıştı. Demek ki epeydir geç kalmıştım. Babama yetişememiştim. Kepek yarıya indiği zaman babamın yanında olmam gerekiyordu. Yolda hızlı hızlı yürürken kendi kendime şöyle diyordum. Herhalde babam uyumuştur. Keşke evinde bekleseydi diyordum. Sonra oyuncakçı dükkanında kapanmış. Gecenin bir vakti kim oyuncak alır ki diye düşündüm. Benim oyuncak devenim de dükkanın içine koymuşlardır. Bu gece onunla konuşamayacağım. Keşke konuşabilseydim ama olsun, bana söz verdi, yanıma gelecek. Ya peki dün gece verdiği sözü unutmuşsa? Yok canım, olur mu öyle şey? Hiç unutur mu? Hem bana söz verdi, mutlaka gelecek. Yarın gelir alırım seni sırtıma, sonra ikimiz bütün Tahran'ı gezeriz deveyle. Gezmek çok güzel bir duygu. Derken acı bir fren sesi uçtu ve yere serildim. Bir an öldüğümü sandım ama Allah'tan caddenin kenarındaydım. Yanı başımda da bir otomobil vardı. Bileğim çok acıyordu. Bileğimi olmaya başladım. Arabanın camından birisi çıkarıp bağırıyordu. Ulan yer ne yatıyorsun arabanın önünde? Hadi kalk oradan. Başıma bela mı olacaksın? Kendimi çok zor toparladım diğer direksiyonda. Füslü yaşlıca bir kadın vardı yanında. Pala bıyıklı kaba bir adam oturuyordu. Arka koltukta da kocaman bir köpek vardı. Dışarı yüzüyordu. Köpeğin boynunda tasma pırıl pırıl parlıyordu. Bir anda tepem attı ve ne yapıp ne edip arabanın camını indirecektim. Koca karı durmadan kornaya basıyordu. Ulan eşeğol eşek, sağır mısın? Kalksana arabanın önünden. Bir iki tane araba geçti yanımızdan. Koca karı laf da daha edecekti ki yüzüne okkalı bir tükürüp atıp küfür ederek yürümeye başladım. Ama ayağım ağrıyordu. Ancak sendeleyerek yürüyebiliyordum. Sonra da gidip kapalı bir dükkanın eşiğinde oturdum. Dükkanın kepenkleri çubuk çubuktu. Oradan dükkanın içindeki ışık görüyordu. İçeride türlü türlü boy ayakkabıları vardı. Ayakkabılar vardı. Babam bir gün 10 günlük gelirimizi yemeden içmeden biriktirirsek bunun bir çiftini bile alamayız demişti bu. Başımı kepenge dayadım, ayaklarımı bir güzel uzattım, dirseğim dayanılmayacak kadar çok acıyordu. İçim açlıktan ağrıyordu. Çünkü sabahtan beri ağzıma bir lokma koymamıştım. Bu gece aç yatacağız galiba dedim. Babam keşke eve bir şeyler bırakmış olsa. Sonra da aklıma geldi, devem bu gece beni sırtında dolaştıracaktı. Yerimden fırladığım gibi koşmaya başladım. Bu kez ağrılarımı duymuyordum. Oyuncakçı dükkanı kapatmıştı. Ama ben içerideki oyuncakların görüntüsünü kapı arkasından işitiyordum. Lokomotif çuf çuf diyor, düdüğünü öttürüyordu. Kocaman bir ayı ise elindeki nitral gözü yayım ateşini tutmuş ama ayının bu hareki güzel ve sevimli bebekleri korkutacak. Maymunlar kah bu köşeden öbürüne sıçrıyorlar ya da devenin kuyruğuna asılıp duruyorlardı. Deve çok kızıyor ve ağzı dolusu sövüyordu. Kara kaçan dişlerini kıcırdatıyor, sonra arınırıyor. Ayı yavrularını sırtına alıyor, onları zıplatıyor. Deve duvar dibine takılıp kalmıştı ki sanki birini bekliyor gibiydi. Uçaklar, helikopterler uçuşup duruyor, dişi köpekler eniklerini emziriyorlardı. Kedi sepetten yumurta çalıyor, tavşanlara karşı raftaki avcıya şaşkın bakıyor. Kara maymun vitrinde bulunan mızıkamı dudaklarına sürüyor, güzel sesler çıkarıyor. Otobüsler, arabalar güzel bebekleri gezdiriyorlar, tanklar, tüfekler, makineler ateş püskürtüyor. Hepsinden önemlisi benim devem yerinden kıpırdası oltalığı yıkar döker. O kadar büyük ki vitrine zaten sığmaz. Bütün gün dükkanın kapısının önünde durup geleni gideni seyredip durur. Şimdi ise dükkanın ortasında oturmuş canını çanını şangırdatıyor. Bir yandan da saatin tik takına kulak kabartıyor. Cam mekanda duran yığınla deve yavrusu bağırışıyorlardı. Sokağa çıkarsan bizi de götür ana. Devemi görünce onunla iki laf edeyim dedim. Fakat sesimi duyuramadım. Sonra da kepenge bir iki tekme atıp sesimi duyurmaya çalıştım. Bu sırada kulağıma bir el sıkıştı. Deli misin ulan, çekil git evine. Burada durulacak gibi değildi. Polisten kurtardım kendimi, kaçtım ama çok geç kalmıştım. Babamın yanına çok geç varmıştım. Her taraf çok sessizdi ve caddede ara sıra araba dolaşıyordu. Babam el arabasında yatıyordu. Oldukça yorgun görünüyordu. Onun yanında yatacak olsam ayaklarını toplaması gerekiyordu. Bu kez de onu yandırmam gerekirdi. Civarda bir sürü el arabaları vardı ve hemen hepsinde uyuyan insanlar vardı. Hatta bir kısmı duvarın kenarında da uyuyordu. Burası bir yol kavşağıydı. Buz satan tanıdığımızın barakası buraydı. Öylesine yorgundum ki Uyku gözlerimden akıyor. Bizim el arabasının dibinde oturdum, uzandım. Şangır şungur, hey Latif neredesin diye yanıt vermiyor musun? Neden gelmiyorsun? Hani gezdirecektim. Şangır şungur, hey Latifciğim, sesimi duymuyor musun? Ben senin oyuncakçı dükkanındaki devenim. Geldim işte, hadi atla arkama, gezdireyim seni. Devem balkonun altına gelince ben de yatağımdan çıkıp devemin sırtına atladım. Şimdi devemin sırtındaydım. Sırtındaydım işte, niye bağırıyorsun ki dedim. Deve beni görünce çok sevindi. Biliyor musun Latif, dükkanda mızıkanı getirdim. Hadi çal da dinleyelim. Mızıkamı bir çırpıda alıp çalmaya başladım. Hem de büyük bir sevinçle. Devenin de boynundaki şangırtıyla tempo tutuyordu. Öyle mutluydum ki daha sonra devem sordu. Latif yemek yedin mi? Hayır dedim. Param yok. Öyleyse şimdi gidip karnımızı doyuralım. Birden beyaz tavşan ağacının üzerinden yere atıldı ve sevgili deveciğim, bu akşam değişiklik olsun diye yalıya gidip yemeğimizi yeriz. Siz şimdi gidin, ben de arkadaşlarla haber verip geleyim. Tavşan elindeki havucu yedikten sonra dibine deve uzattı ve zıplayarak gitti. Devem bana yalı nedir biliyor musun? Herhalde yazlık ev demek, öyle değil mi? Hayır, yazlık olması gerekmiyor. Zaten zengin insanlar havası, suyu, manzarası güzel olan yerlere muhteşem ev yaptırırlar ve tatil günlerine genelde orada geçirirler ya da canları sıkılınca oraya giderler. İşte buna yalı denir. Yalılarda yüzme havuzları, fiskeler, güllü bahçeler bulunur. Bu evlerde hizmetçiler, uşaklar bulunur. Bazı zenginlerin Fransa'da, İsviçre'de yalıları vardır. Biz de şimdi Tahran'ın kuzeyindeki bir yalıya gideceğiz. Devem bütün bunları söyledikten sonra kuş gibi havalandı. Hava o kadar güzeldi ki etrafta tek bir bulut bile görünmüyordu. Evet, yollar pırıl pırıl, kuşkuyla sordum. Deveciğim, Tahran'dan dışarı çıkmış olmayalım sakın diye sordum. Devem kahkahayla güldü. Haklısın Latifciğim, Tahran ikiye ayrılır. Kuzey Tahran, bir de Güney Tahran diye. Güney Tahran pis, kir, pas içindedir. Kuzey Tahran'da bir o kadar temiz ve güzeldir. Her taraf pırıl pırıldır. Tüm kırık dökük otobüsler güneyde çalışır. Tüm kötü yollar, tüm kötü kerpiç harman yanı güneşlerin, tüm kamyonlar, dizeller güneydedir. Caddeler bir o kadar kötüdür. Kuzeydeki caddelerin iki yanından akan nağıl suları güneye akar. Her yer pis pis kokar. Kısacası güney yoksul, açların kuzeyde varlıklı ve de tokları yurdudur. Latifciğim, sen hiç güneydeki Hasırakat, Hacı Abdul Mahmut caddelerinde 10 katlı evler gördün mü? Orada yok ama. Kuzeyde var. Paha biçilemeyecek evler. Lüks arabalar ve değerleri biçilemeyen köpeklerle kuzeyde yaşarlar. Ben de devenin söylediklerini onayladım. Doğru dedim. Ben güneyde hiç lüks bir bina görmedim. Orada hep el arabaları vardır. Ve insanlar bu arabaların içinde yaşarlar. Mağaralarda otururlar. Bu konuşmalar sırasında öylesine acıkmıştım ki midem deliniyor sanmıştım. Altımızda renkli renkli lambalarla süslenmiş bol çiçekli bahçede büyük bir yapı ortada duruyordu. Yanı başında suları hiç göremeyeceğim pırıltıda havuz duruyordu. Çevresinde ise harika yemeklerle dolanmış bir masa vardı. Doğrusu bu yemek kokusu insanın başını döndürüyordu. Deve, inelim hadi, yemek hazır dedim. Ev sahibi nerede dedim. Sen onu düşünme, şimdi bodrumda eli kolu bağlı oturuyordur. Deve daha sonra çinileri çok güzel olan bir yere eğildi. Ben de sırtından indim. Aşağı atladım. Tavşan elimden tutup masalardan birine götürdü. Birazdan bütün konuklar yavaş yavaş gelmeye başladılar. Bebekler arabada, kimisi uçak ve helikopterle gelmişlerdi. Maymunlar zıplayan, eşek, tavşanlar koşa koşa geldiler. Yemeklerin tadı unutamayacağım kadar lezzetliydi. Şölenin tam yerindeydi yine neşesi. Kızarmış hindiler, nar gibi kızarmış piliç, pilavlar, kuzu sarması ve o güne kadar tadına doyamadığım ve hiç görmediğim bir sürü yemekler vardı. Meyveler de o kadar çoktu ki pek çoğu ayağımızın altında eziliyordu. Deve hepimizi başıyla tutturduktan sonra konuşmaya başladı. Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşamki şöleni kimin için hazırladığımızı biliyorsunuz. Karaçan hemen atıldı. Latif'in onuruna veriyor. Bari o ilk defa hayatında karnına tıka basa doyursun dedi. Makinalı tüfeğin başındaki ayı, evet, bize sahip olmayı çok düşünüyor Latif. Her dükkanın önünden geçerken bizi özlemle seyrediyor. Hepimiz onu gerçekten çok seviyoruz dedi kaptan. Evet, bize gerçekten anlamda sahip olmayı hep düşünüyor. Ama biz de onun olmak için can atıyoruz. Aslan, zengin ailelerin çocukları bizden çok çabuk bakıyorlar. Çünkü aileleri onlara istedikleri kadar oyuncak alıyorlar. Bizimle bir iki oynadıktan sonra bir kenara fırlatıyorlar. Ya biz yok oluyoruz ya da çürümeyle, kırılmayla mahkum ediliyoruz. Sonra sözü ben aldım. Eğer siz benimle olsaydınız çok güzel oyunlar oynardık. Sizden hiç sıkılmazdım. Bildiğim bütün oyunları size öğretirdim. Oyuncaklar aynı anda biliyoruz, seni tanıyoruz. Çünkü ama senin olmamız olanaksız. Çünkü bizi çok pahalıya satıyorlar. Bir tanesi senin baban bir ay çalışıp bir para biriktirse bir tanemizi bile alamaz. Deve başıyla tekrar susturdu. Sevgili dostlarım, konuya dönelim lütfen. Söylediklerinizin hepsinin doğru olduğunu biliyoruz. Ama bu geceki şölenin amacı unutmamanız gerekiyor. İşte yine söze karıştım. Ben biliyorum beni neden buraya getirdiğinizi, bana buradaki insanların benim ve babam gibi çalışıp yaşamadığını gösterdiniz. Çünkü onlar bizim gibi sokakta uyumuyorlar. Sonra masanın çevresine baktım. Birkaç kadın ve erkek oturmuş hapur hapur yemek yiyorlardı. Evin hizmetçileri olmalıydı bile. Ben de sürekli hiç durmadan yiyordum. Sanki midemin dibi delikti. Yediklerimden hiç duymuyordum. Yoksa ben bir düşte miydim? Gözlerimi ellerimle yokladım, açıktı. Kendi kendime uykuda mıyım, değil miyim? Eğer uykuda olsam gözlerim kapalı olur. Peki uykuda değilsem neden karnım hala kızınıyor diye soruyordum. Kalktım, yapının çevresini gezdim. Duvara taş oymalarla dokundum. Sonra nereden geldiğini anlayamadığım toz toprak ağzıma girmeye başladı. Yavaş yavaş bodruma iniyordum. Oradan geliyor. Belki sonra tozlar daha sık boğazıma, burnuma gitmeye başladı. Hapşırdım. Neredeydim? Çöpçünün süpürgesi yüzünden öylesine savurarak geçti ki kaldırımın tozunu bir güzel yutmuştum. Sonra kendi kendime ne oldu, neredeyim, yoksa düş mü burası diye sordum. Hayır, bu düş falan değil. Gerçeğin ta kendisi. İşte babam, el arabası, taksilerin gürültüsü, sabahın çok erken saatiydi. Karşı caddeye baktım. Evet, maalesef düş değil, gerçeğin ta kendisiydi. Sonra gerçeği anımsatarak bir çöpçü geçti önümden. Habire toz kaldırıyor, süpürgesi yol çiziyordu kaldırımı. Peki öyleyse ötekiler neydi? Düş müydü? Yok yok, düş olamazdı. Evet tabii ki düştü. Hayır, düş olmasına izin veremem. Ama düştü işte. Daha sonra çöpçü bana baktı. Babam arabadan eğilip sordu. Latif, uyuyor musun? Yok, hayır, uyumuyorum. Peki oğlum, neden bağırıyorsun? Gel yanıma. Bir çırpıda arabanın üstüne çıktım. Babam eliyle başımı tutup uyutmaya çalıştı ama uyuyamadım. O kadar karnım açtı ki neredeyse karnımın derisi sırtıma yapışıyordu. Babam uyumadığımı fark edince gece geç kalmışım. Ben de o kadar yorgundum ki uyuyup kalmışım. İki araba çarpışmıştı. Ben de onlara bakarken epey zaman geçmiş. Baba, bir şey soracağım. Hiç develer uçar mı, konuşur mu? Hayır dedi babam. Tabii dedim. Kanatları yok ki uçsunlar. Babam, oğlum neyin var biliyor musun? Her sabah kafanı deveyle bozuyorsun. Sonra kendime düşündüm. Babacığım, zengin olmak iyi bir şey değil mi? Her istediğini alıp yiyebilirsin ha. Babam, oğlum bulunduğun konuma dikkat et, şükret. Böyle konuşmakla günaha girersin. Ulu Tanrı kimin varlıklı, kimin fakir olmasını bilir dedi. Babam durmadan bunu söylerdi. Hava aydınlanmaya başlamıştı. Babam başımın altına koyduğu terlikleri aldı, giydi. Sonra arabadan indik. Babam, dün patateslerin hepsini satamadım. Elimde kaldı. Senden başka bir şey satsaydım dedi. Ama babam hiçbir şey söylemedi. Arabanın kilidini açtı. Babam iki çuval patates bir güzel arabaya boşalttı. Ben de teraziyi yerleştirdim. Sonra yola koyduk. Babam, ne dersin, sıcak bir tas çorba içelim mi? Böyle söyleyince anlardım ki babam gece aç yatmış olurdu. Çöpçü kaldırımı caddenin sonuna kadar çizdirmişti. Çocuk parkına doğru yürüyorduk. İhtiyar çorbacı her zaman olduğu gibi arkın kenarına, caddeye sırtı dönük olarak çökmüştü. Çorba tenceresini bir maltanın üstüne fokur fokur kaynatıyordu. Üç müşteri, bir kadın, İkisi erkek çorba tenceresinin önüne çökmüş çorbalarını höpürtediyorlardı. Kadın piyango satıcısıydı. Tıpkı bizim Ziver gibi çarşaflıydı. Elindeki piyango biletlerini iki ayağının arasına sıkıştırmıştı. Kirli çarşafıyla dizlerini örtüyordu. Babam ihtiyarı selamladı ve bize iki küçük çorba kasesi uzattı. İhtiyar çorbacı, biz de afiyetle yedik. Babam bana iki krem verdi. Ben şimdi patatesleri satmaya gidiyorum. Öğlen de burada ol. Yine birlikte yemek veririz dedi. O gün ilk gördüğüm Ziver'in oğlu oldu. Yine bir adamın önünü kesmiş. Beyefendi, benden bilet alın ne olur. İnşallah kazanırsınız. Hadi alın, bir bilet alın. Adam paçasını doğru zor kurtardı. Ziver'in oğlu dişlerinin arasından bastı, küfürü seslendim. Ne ok, okutamadın mı? Herifin oğlu suratından düşen bir parça karısıyla kavga mı etmiş nedir, hiç beni gördü yoktu. Hayırsız, yan yana gidiyorduk. Ziver'in oğlu gelip de geçene elindeki koçanı gösteriyor, satmaya çalışıyordu habire. Hanımefendi milli piyango, beyefendi milli piyango, alın lütfen. Sattığı her bilet karşılığında ona bir krem verirdi. O da harçlığı çıkararak sinemaya giderdi. Hepimizden zengin oldu besbelli. Öğlen uykusunu kuru ark yatağında yatarak geçirirdi. 1-2 saat uyuduktan sonra kalkardı. Onun için yeterliydi bu kadar uyku. Sabah çok erken kalkıp öğlene kadar bilet satmak için uğraşırdı. Çünkü akşama bilet bırakmak istemiyordu. Neden? Caddesine kadar 3 bilet sattı. Oradan bana ben burada bilet satacağım dedi. Ayrıldık. Dükkanlar yavaş yavaş açılmaya başlamıştı. Ama benim oyuncakçı dükkanım henüz açılmamıştı. Devemi henüz dükkanın önünde çıkaramamışlardı. Ben de camı tıklatıp onu uyandırmak istemedim. Öteye daha da öteye gidip beklemeye başladım. Caddeden okula giden küçük öğrenciler geçiyorlardı. Özel arabadaki çocukları da görebiliyordum. Ya anneleriyle ya da babalarıyla gidiyorlardı. Yalnızlıktan sıkılmaya başlamıştım. Bu saatlerde ancak Ahmet Hüseyin'i bulabilirdim. Birkaç caddeden geçtim. Çöp ve lağım kokmayan caddeden geçiyordum. Çocuklar ve büyükler tertemiz giymişlerdi. Kimi çocuklar okula giderken kimi büyükler işlerine gidiyorlardı. Her taraf o kadar temiz ve güzeldi ki kendimi bu caddeden geçerken sinema salonunda oturmuş gibi hissediyordum. Böylesine tertemiz bu evlerin içinde nasıl yemek yenir, nasıl oturulur, nasıl sohbet edilir diye hep kendi kendime merak ederim. Sen annenin karnındayken nasıl yaşadığını anlayabilirsin. Yani sen ananın karnında nasıl yemek yediğini canlandırabilir misin? Yok yapamazsan ben de senin gibi oraları nasıl yaşandığını anlayamıyorum. Bir dükkan vitrininde 3 tane çocuk durmuş vitrini seyrediyorlardı. Ben de tam arkalarındaydım. Çocukların saçları o kadar güzel taranmış, öylesine güzel kokular geliyordu ki ben de dayanamayıp bir tanesinin ensesini kokladım. Dönüp bana baktılar. Beni tepeden tırnağa süzdükten sonra nefretle bakarak uzaklaştılar. Çocuklardan birinin direğe ne pis kokuyor öyle değil mi diye dediğini duydum. Kendimi bu dükkanın camında görünce saçlarımın ne kadar uzadığını gördüm. Doğrusu saçlarım o kadar uzamıştı ki yüzüm gözüm görünmüyordu. Sanki başımda kocaman bir papak vardı. Gömleğimin rengi kirden belli olmuyordu. Yırtık yakamdan yağız bağrım görülüyordu. Bacaklarım çıplak, kirli tabanlarımda ise çatlaktı. O üç zengin çocuğun içinden beynini dağıtmak geldi benim. Bu duruma gelişimin tek nedeni onlardı. Dükkandan bir adam çıktı ve bana bağırarak kovdu. Git lan buradan sabah sabah siftah yok, önünü kesmişsin dükkanın. Bereketi kalmayacak. Yerimden kımıldamadım. Ama hiçbir şey de söylemedim. Ama adam yine beni kovdu. Ama yüzsüz ha. Defol lan, yine kımıldamadım. Sadece dilenci değilim diyebildim. Adam affedersiniz küçük bey dedi alaylı alaylı. Necisiniz öyleyse, sinirlendim. Hiçbir şey demedim. Sadece bakıyordum. Uzaklaştım. Adam yine dükkana girmişti. Su arkının içinde büyükçe bir iri bir Çin'in parçası parlıyordu. Hiç düşünmeden onu aldım ve var gücümle vitrinin camına fırlattım. Cam büyük şangırtıyla parçalandı. Parçaları çevreye sıçrandı. Camın şangırtısı yüreğimdeki birçok şeyi alıp götürdü. O kadar rahatlamıştım ki sonra var gücümle kaçtım. Cadde aralarında öylesine koşuyordum ki kimse beni yakalayamazdı. Bu sırada Ahmet Hüseyin'e rastlamıştım. Demek ki epey uzaklaşmıştım oradan. Ahmet Hüseyin her zaman olduğu gibi kız okulunun önünde volta atıp kızlardan para dileniyordu. Sabah okulun onun ilk işiydi. Doğrusu bu çocuğun kimin yanında nerede kaldığı bir türlü anlayamıyordum. Kasım'ın söylediğine göre Ahmet Hüseyin'in bir ninesi varmış. O da dilencilik yaparmış ama nedense Ahmet Hüseyin kendisiyle ilgili konuşmazdı. Okulun zili çalınca çocuklar sınıflara dağıldılar. Bize de oradan uzaklaşmak kaldı. Bugün işler kesat dedi Ahmet Hüseyin. Kimse ufak param yok deyip bana para vermediler. Başlarından savdılar. Nereye gidiyoruz dedim. Gezer işte, ne gezmesi dedim. Gidip Kasım bulalım. Birer ayran içeriz. Kasım Simetre Caddesi'nde ayran satardı. Biz de her yanına gittiğimizde bize beleşten ayran verir içerdik. Kasım babası Hacı Abdullah mahallesinde eski giysiler alıp satardı. Bir gömlek 15 gram, don çifti 25 gram, ceket pantolon 7-8 tümendi. Hacı Abdullah mahallesiyle Kasım'ın yerinde bir dönemeç vardı. Bu caddenin duvarlarında bir sürü eski eşyalar vardı. Satıcılar her tezgahın başında alıcı beklerlerdi. Kasımların çok küçük bir dükkanları vardı. Evleri yoktu. Bu evde kalırlardı. Anası da babası da yardımcı olmak için eski pis ve yırtık giysileri onarır, parklar temizleyip satarlardı. Hacı Abdullah mahallesi topraktı. Kenarında su arku yoktu ve araba geçmezdi. Ahmet Hüseyin'le 1-2 saat yürüdükten sonra Kasım'ın yanına geldik. Ama Kasım yerinde değildi. Hemen babasının yanına gittik. Ama babası Kasım'ın burada olmadığı, annesinin çok hasta olduğu için onu doktora götürdüğünü söyledi. Ben bildim bileli Kasım'ın anası hep hastaydı. Ayakları ya midesi ya da yan midası ya oradan ayrıldık, öğlen üzeriydi. Ahmet Hüseyin
Ahmet Hüseyin, ben Ziver'in oğluyla birlikte Nedes Caddesi'ndeki oyuncakçı dükkanının önünde durmuş çekirdek yiyor. Bir yandan da devemin fiyatı konusunda tartışıyorduk. Sonunda dayanamayıp dükkana girip sorduk. Satıcı bizi ciddiye almadı ve dilenci zannetti, kovdu. Hadi çıkın dışarı, bozuk param yok. Ben atıldım. Hayır, biz para istemiyoruz. Sadece şu devenin fiyatını soracaktım. Yani elimle dışarı gösteriyordum. Dükkan sahibi gözlerini açmış şaşarak, deve mi? Ahmet Hüseyin, Kasım arkamdaydılar. Evet, devenin fiyatını öğrenmek istiyoruz. Kaç para? Dükkan sahibi, hadi dışarı, beni oyalamayın. O deve satılık değil. Doğrusu çok bozulmuştuk. Satılık olmayışına. Peki satılık olsa alabilecek miydik? Sonra deveye baktım. Sakin sakin duruyordu. Yerinde üçümüzü de sırtlayıp gezdirebilir. Ahmet Hüseyin'in eli devenin karnına zor ulaşır. Ziver'in oğlu da eline tam dokunuyordu ki satıcı Kasım'ın kulaklarından tutup çekti. Ulan eşeğol eşek, görmüyor musun? Dokunmayınız yazısı var. Devenin göğsündeki yazıyı çıkartarak burnumuza sokarcasına gösterdi. Kağıtta bir şeyler yazılıydı ama hiçbirimiz okuma yazma bilmiyorduk. Sonra çekirdeğimizi yiye yiye oradan ayrıldık. Daha sonra da Ziver'in oğlu çok uykum var deyip arkın içinde uyudu. Ben ve Ahmet Hüseyin gitmeyi yeğledik. Hava o kadar sıcak ve öylesine bunaltıcıydı ki terden sırılsıklam olmuştum. İçim nedense o an bir hoş oldu. Birden anamı düşündüm yanımda. Olmasını çok istedim. Ne de özlemişim. Parkın kapısına gelmiştik ki Ahmet Hüseyin iki kralı sandviç aldı. Ucundan bana da ısırttı. Tadı gerçekten çok lezzetli. Sonra sıcak biraz olsun serinlemek için su arkının içinde yıkanmaya gittik. Bizden az ileride birkaç çocuk da suyun içine girmiş, kendi aralarında oynuyorlardı. Biz sessizce suyun içinde uzandık, gövdemizi bir güzel yıkadık. Biz çocuklara katılmadık ama çocukların gürültüsünden parkın bekçisi hepimizi kovdu. Bütün neşemiz bozuldu. Sonra güneşlik bir yere gittik ve kumlara bir güzel uzandık. Ben sonra kumlara devenin resmini yapıyordum. Öyle olmuşum ki babamın sesini çok sonra duymuşum. Ahmet Hüseyin yanımızdan ayrıldı ve ben ve babam ciğerciye gittik. Yemek yedik. Nedense yemekte çok sessiz ve sakindi. Babam sordu. Ne o Latif, neyin var, hasta mısın yoksa? Yo, hayır, bir şeyim yok babacığım dedim. Yemekten sonra parka gidip yatacaktım ki içimde huzursuzluk rahat bırakmıyor. Sürekli sağa solda doğru yürüyorum. Babam Latif, yoksa kavga mı ettin? Sana bir şey diyen mi oldu? Söylesene. Doğrusu hiç konuşacak durumda değilim ama anamı istiyorum. Anamın sesini, kokusunu öylesine özlemiştim ki ona şimdi sarılmak, öpmek istiyorum. Sonra kendimi tutamayıp ağlamaya başladım. Şimdi göğsünde kana kana ağlıyordum. Sonra boğuk sesle anamın yanında olsaydım keşke diyebildim. Uyumuşum, gözlerimi açtığımda babamı gördüm. Bağdaş kurmuş geleni gideni seyrediyordu. Ayağını dürterek baba dedim. Bana sevinçle bakarak saçımı güzel okşadı. Uyandın mı yavrum? Başımı evet anlamında salladım. Sonra yarın kente gideceğiz yavrum. Burada böyle olmuyor. Sefil, onlar orada harap şekilde ne yapalım? Yarın gider orada da iş buluruz. Bir lokma ekmek nerede olsa yeriz. Otobüs bileti almaya çıktık. Parktan garaja gidene kadar doğrusu sevinmeli mi yoksa üzülmeli mi bilmiyordum. İçim bir buruktu. Yine kafamda devam vardı. Onu bırakıp gitmek istemiyordum. Keşke onu da alıp gidebilseydim. O zaman hiç derdim olmayacaktı. Biletlerimizi nihayet aldık. Babam arabadaki patatesleri sonuna kadar satmalıydı. Ben son kez devemi doya doya görmek istedim. Gece de garajın kenarında bir yerde yatacaktık. Nedense babam beni bırakmak istemiyordu. Ama benim canım sıkıldığını söyleyerek gezip açılacaktım. Akşam olmuştu ve ben saatlerce deveyi seyrettim. Meltem bütün gün bir araba dükkanının önünde belirdi. İçinde bir adam ve çok güzel cicili giymiş bir kız çocuğu vardı. Benim deveme bakıyordu. İçinden yoksa benim devemi almaya mı geldiler diye düşündüm. Nitekim öyle olduğu gerçekten onu almaya gelmişler. Kız babasının elini tutup onu arabadan indirdi. Dükkana sürükledi ve hadi baba biraz çabuk ol. Şimdi gelip onu alırlar. Baba kız dükkana girmeye çalışıyorlardı ki birden önlerini kestim ve dükkana girmelerini engelledim. Doğrusu neden bunu yaptığımı bilmiyordum. İçimden bir şeyler yapmak geliyordu. Kendimden geçmişim, söylediğim tek şey beyefendi. Bu deve gerçekten satılık değil. Sabahleyin satıcı söyledi. İnanın bana, satılık değil. Adam beni sertçe itti. Oğlum çekil yolumuzdan. Ne duruyorsun? Çekilsene. Ama dükkanlarına girmeyi engelleyememiştim. Satıcıyla konuşuyordum. Kız dönüp dönüp deveye bakıyordu. Ve öyle de mutluydu ki zaten bir gün olsun üzüntü çekmediği belliydi. Dilim tutulmuştu. Dizlerinin bağı çözülmüştü. Hiçbir şey yapamıyordum. Sürekli içeri kolluyordum. Maymunların, deve yavrularının, ayıların, tavşanların ve ötekilerimin gözü bendeydi. Eminim ki hepsi de bana acıyordu. İçerideki konuşmalar bitmişti. Baba kız dükkandan çıkarken adam bana iki sikke uzattı. Elimi arkaya koyup adama ters ters baktım. Öyle kötü bakmışım ki adam elindeki sikkeyi cebine koydu ve bastı gitti. Sonra dükkan sahibi beni kovarken dükkanda iki tezgahtar deveye doğru yürümeye başladılar. Elimde olmadan devenin ayağına sarıldım. Deve benim, onu size vermem. Nereye götürüyorsunuz? Tezgahtarlardan biri çek git lan buradan, deli midir nedir diyordu. Kızın babası dükkan sahibine sordu. Bu çocuk dilenci mi? Birden sokaktaki herkes başımıza toplanca. Herkes merak ediyordu onlara. Bütün bunlara rağmen devenin ayağını bırakmıyordum. Tezgahtar deveyi istemeyerek yere koydu. İtiş kalkış beni oradan uzaklaştırdılar. Giderken de kızın sesini duyabiliyordum. Babacığım dokunmasına izin verme. Belki kirletir. Baksana ne kadar da pis. Baba direksiyona oturmuş arabayı kullanmak için hazırlanıyordu. Deveyi arabanın yüklük yerine koymuşlardı. Tam araba hareket edecekti ki ellerinden kurtulup arabayı tutup bağırıyordu. Devemi nereye götürüyorsunuz? Ben devemi bırakmam. Kimse sesimi duymuyor mu? Bağırmaktan sesim iyice kısılmış. Sadece ben duyabiliyorum. Ama araba uzaklaştı. Beni tutan tezgahtar asfaltta... Araba gittikten sonra aniden bırakınca asfaltta yüzü koyun kapaklandım. Başımı kaldırdım. Son kez devem bakıp iç geçirdim. Ağlıyordu. Devem bunu görebiliyordum. Boynundaki çanı sinirli çangırtatıyordu. Başım burnum yerde biriken kana bulandı. Hırsından ayaklarımı yere vurdum. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. O kadar kötüydüm ki kimse beni şimdi sakinleştiremezdi. Öyle öfkeliydim ki o anda içinden bütün yüreğimle vitrindeki nitrayül yüz benim olsun istedim.
Kitapların sonu. 24 Şubat 2008. Bu kitap Avrupa Birliği Gençlik Programları hibe desteğiyle Gören Dudaklar Okuma Projesi gönülleri tarafından hazırlanmıştır.